Değerli izleyenlerimiz, A9 TV ekranlarından Yaşam ve Sağlık programımıza hoş geldiniz. Oktar Babuna ile hazırladığımız programımızın bu haftaki konuğu çok değerli doktorumuz, göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta beyefendi bizlerle. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
İkinci kere katılıyorsunuz.
Evet.
Yoğun çalışmalarınız arasında bize vakit ayırdığınız öncelikle çok teşekkür ediyoruz. İzninizle hocam kısaca özgeçmişinizden bahsetmek istiyorum.
Peki.
1955 yılında Kayseri'de doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni, Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. 1984'te göğüs hastalıkları uzmanı, 1986'da doçent, 1996'da profesör oldu. Hocamız Almanca ve İngilizce bilmektedir. Ayrıca özel ilgi alanları da var hocamızın. Uç çalmak, değil
evet,
mi hocam? Hikaye
doğru.
Çalışmalarınız var, karikatür
evet.
Çalışmalarınız var.
Evet.
Bunların dışında ilave etmek istediğiniz
yok, bu
bir
kadar
şey
yeter.
Maşallah çok iyi.
Bunlara bile zaman evet. kalmıyor. Evet. Günlük hayatın mutat koşturmaları içerisinde. Ben böyle insanların esas uğraştıkları iş yanında yan bir şeyle de ilgilenmelerinin çok gerekli olduğuna inanıyorum.
Doğru.
Bu hem esas meslekteki başarıyı da destekleyen bir unsur oluyor. Aileler bizde genellikle işte çocuk çok müzikle ilgilenmesin, bu sefer işte çalgıcı
evet.
olur, işte topla ilgilenmesin, topçu olur, dersin okulunu ihmal eder diye endişe ederler. Bence doğru değil. Yani meslek kadar bence önemli bir hobi diye isimlendiriliyor şimdi, bir yan uğraş. Edebiyat olabilir, resim olabilir, el sanatları olabilir, spor olabilir. Çok çeşitli
önemli,
şeyler
tabii
var.
Ki.
Evet.
Aksine çocukları böyle bilinçli olarak, ama zorlamamak lazım. Biz de hani ilkokulda genellikle bir mandolin verilir veya bir blok da başlanır.
Evet.
Çocuk da istemez onu. Hani zorla istemeye göndermek doğru değil. Herkesin çünkü sevgi başka olabiliyor. Kimi müzikten hoşlanır, kimisi müzikten hoşlansa bile piyanoyu sever, kimi keman tercih edebilir. Yani çocuğa bırakmak, onu yönlendirmek lazım ve onun isteğine göre davranmak çok daha doğru olur.
Evet, inşallah. Hocam tabii siz doktor olduğunuz için herkes size hastalanınca geliyor.
Evet.
Ama hastalanmamaları için,
evet.
yani sağlıklı yaşam için, isterseniz o konudan başlayalım.
Olur.
Hangi şartları oluşturmak gerekiyor? Nasıl beslenmek gerekiyor? Nelerden kaçınmak gerekiyor? Neleri
Evet.
yapmak gerekiyor?
Evet, bazı hayat tarzı dediğimiz şeylere dikkat ettiğimiz zaman birçok hastalığı önlemek, hatta hasta olsak bile bunların gene tedavisini ilaç kullanmadan, başka bir tıbbi girişime gerek kalmadan ortadan kaldırmak, önlemek bence mümkün. İnsanlar şimdi böyle bir ilaç yutarak iyi olmayı daha kendi kolaylarına geliyor. Mesela bir insana işte yediğine içtiğine dikkat et, şunu ye, bunu yeme, spor yap, hareket et, işte sigara alkol kullanma demek insanlara pek cazip gelmiyor. Şu hapı al iç dediğiniz zaman onun içine her şey girmiş oluyor ve kolaylarına geliyor. Halbuki bu hapla, ilaçla, vitaminle, mineralle, işte besin desteğiyle, şunla bunla olacak bir şey değil. Beslenme çok önemli. Birçok hastalığa giden yolda zaten ilk adımlar beslenmedeki yanlışlardan başlıyor. Günümüzde maalesef özellikle böyle büyük şehirlerde insanlar hazır gıda tüketimine yönelmiş durumdalar. Bu biraz zorunluluktan kaynaklanıyor. Çünkü insanlar artık, kadınlar da eskisi gibi ev kadını değil. Birçok kadın artık bir işi var, bir mesleği oluyor, çalışıyorlar. Bu şimdi kadının hem çalışıp hem işte pazara, manava, bir yere gidip yiyecek içecek alması, bunlar eve gelip bir yemeğe dönüştürmesi, masa hazırlaması zor şeyler oluyor. Hazır şimdi sistemler var. Artık markete bile gitmek gerekmiyor. İşte bu internet çıktı. Birkaç böyle düğmeye basmakla her türlü yiyecek, içecek
evet.
Evinize, kapınıza, masanıza kadar yenmeye hazır durumda geliyor. Benim anlayışıma göre de bir yiyecek veya içecek ne kadar fiziksel, kimyasal işlemden geçiyorsa onun besin değeri o kadar azalıyor. Aynı zamanda bizim sağlığımız için de zararlı olmaya başlıyor.
Evet.
Halbuki teknolojinin gelişmesi bunun tam tersini mantık olarak sağlaması lazım insanlara. Yani günümüzde ulaşım müthiş derecede hızlandı. Haberleşme çok kolaylaştı. Herkesin artık yolda giderken bir elinde telefonuyla her yerle haberleşmesi mümkün. İşte bu teknolojik ilerlemeleri olumlu kullanmak lazım. Bununla şunu söylemek istiyorum. Mesela endüstrinin işine, diyelim ki sütü örneğini ele alalım. Sütü bir takım işlemlerden geçirdikten sonra çok uzun süre muhafaza etmek mümkün olabiliyor. Halbuki süt biliyorsunuz
tabii.
Çok hassas bir gıda.
Evet.
Açıkta bıraktığınız zaman, belli bir ısıda bıraktığınız zaman çok kısa zamanda o bozulur, kullanılmaz hale gelir, zararlı hale gelir, mikroplar ürer, sizi hasta eder. İşte ama sütte tabii elinize geçtiği zaman bunu bir türlü muhafaza etmek lazım. Bunun çaresi ne demişler? İşte bunu bir takım UHT diye bir işlem keşfetmişler. Çok yüksek ısıda süt bırakılıyor ve homojenize ediliyor. Bu sayede o kutularda satılan sütlerin 4 ay süreyle bozulmadan kalması mümkün olabiliyor. Ama bu geçirilen fiziksel kimyasal işlemler yüzünden sütün o çok faydalı olan özellikleri de ortadan kalkmış oluyor. İşte teknoloji sütü böyle UHT ile 4 ay saklanabilir bir özellik kazandırmak için uğraşacağına, sütü güvenilir olarak insanların kapısına kadar nasıl bir taze olarak ulaştırırız da kafa yormuş olsa, bütün insanlara bugünkü devirde bu teknolojiyle, bu imkanlarla sütü güvenilir bir şekilde gerekli tetkikleri yapılarak insanların kapısına sağlıklı olarak ulaştırmak mümkün. Evet. Buna uğraşılması lazım. Yoğurt da öyle. Birçok her gıda öyle.
Bir konserveler gıda, hocam.
Konserveler de aynı şekilde. Bizim bildiğimiz eski türlü konserveler var. Bir de bu gıdaların bir takım kimyasal maddeler eklenerek evet. de saklanması, muhafaza edilmesi mümkün. Bir zaten şöyle söyleyelim. Bir kimyasal madde bulunan, ambalaja giren gıda zaten birçok özelliğini kaybettiği gibi zararlı olmaya başlıyor. Yani siz ambalajın içine çok sağlıklı bir gıda koymuş olsanız bile ambalajından dolayı onun o özelliği gitmiş oluyor.
Doğru.
En iyi örneği de damacana sular. Hepimizin büyük şehirlerde kullandığı damacanalar var, büyük sert plastikten. Bunların hepsi bisfenol A diye bir madde var, kimyasal madde, ondan yapılıyor, BPA diye. Bu madde o damacananın plastiğinde içindeki sıvıya veya oraya konan başka bir yiyecekse oraya karışabiliyor. Çünkü sıkı bağlarla bağlı değil. Özellikle de bu kap güneş ışığı altında uzun süre bekleyip ısındığı zaman oraya geçen bisfenol A miktarı çok artıyor. Bisfenol A ise artık çok iyi biliniyor ki hormon bozucu bir madde. Vücutta östrojeni taklit ediyor ve bu yüzden de fazla östrojen bulunan hastalıkların ilk tetiğini çekmiş oluyor. İşte kız çocuklarında erken buluğa erme, erkeklerde kısırlık gibi, obezite, diyabet, kalp hastalıkları, kadınlardaki meme kanserleri, prostat kanseri, bunların hepsinde hormonların ve bu bisfenol A'nın etkisi olduğu sayısız, yüzlerce çalışma var. Öyle bir tane iki tane tesadüfen hani böyle çıkmış sonuç değil. Bunu gösteren çalışmalar neredeyse her hafta bir tane iki tane çalışma yayınlanıyor. Ve zaten bu sebepten dolayı çocuk biberonları vardır. Hani herkesin evet. kullandığı evet. bu sert plastikten yapılan. Onlar da bisfenol A ile yapılıyordu iki sene önceye kadar. Amerika'da ve gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinde artık biberonlarda ve daha sonra çocukların kullanacağı bir yiyecek kaplarında, bardaklarda veya ona benzeyen ürünlerde bu bisfenol A kullanılması yasaklandı.
Evet.
Bu sebepten dolayı. Ama hayatımızda kullandığımız yüzlerce maddede bisfenol A var. Hepsini kaldırmak, sıfırlamak mümkün değil.
Evet.
Ama yiyecek, içecek kaplarında bulunan bisfenol A'yı çıkartmak, çünkü bunun alternatifi var. Hani onu çıkaralım, ne yapalım? Alternatifi var. Cam mesela kaplar veya seramik kaplar bunun yerine çok daha sağlıklı. Bunlarda herhangi bir sağlık problemi olmuyor. Alternatifi var. Tabii bu plastiğin ucuz olması, kullanıma uygun olması, bir cam damacanayı muhafaza etmek zor. Evet. Bir kere ağır. Kendisi sudan daha ağır camın. Ve bunun kırılma ihtimali var değil mi? Evet. Daha kullanışı bakımından zor. Ama plastikler hem uzun süre kullanılabiliyor, hem hafif, hem ucuz elde etmesi. Ama böyle sağlığa yaptığı zararı hesaba kattığınız zaman o ucuz diye sizin kullanmaya başladığınız şeyin size zararlı olmaya başladığını gayet iyi görüyorsunuz. Fitalatlar da var mesela. Bu çocuk oyuncaklarında evet, plastiği yumuşatmak için kullanılıyor bunlar. Burada aynı bisfenol A gibi bir hormon bozucu madde. Gene bunun da çocuk mesela oyuncaklarında kullanılması yasaklandı ama bütün kırtasiye malzemelerinde veya çocuk kıyafetlerinde, ayakkabılarında, işte yiyecek için çocukların okula götürmek için kullandığı beslenme çantalarında her yerde fitalat var.
Evet.
Ve bunlar da aynı bisfenol A gibi hormon bozucu bir madde. İşte kanserden obezite, diyabet, kalp hastalıklarına kadar, endokrin bozukluklara kadar sayısız hastalığın sebebi. Onun için gıdaları mümkün çok olduğu önemli, kadar, evet. ben sana onu söylüyorum. işlenmemiş gıdayı alın ve bunları evinizde taze olarak yiyin, evet, için tüketin. Pişirme şekli olarak da kızartma değil de veya mangalda yakma şekli değil de yenebilenleri çiğ olarak yemek çok daha sağlıklı tabii. Yenemeyen sebzeleri ise haşlama veya buğulama yaparak yemek daha sağlıklı. Mevsiminde yetişen şeyleri yemek lazım. Evet. Bugün isterseniz gidip bir marketten, değil mi, bu mevsimde hiç beklemediğiniz bir çileği bile gidip, evet, kirazı bile almanız mümkün. Evet. Ama mevsiminde olmayan bir şey almamak lazım. Mevsim dışına çıktıkça bunlarda bir takım kimyasal maddeler, hormonlar kullanılmış olma ihtimali artıyor. Her şeyi zamanında olanı yemek lazım. Yenebilenleri mümkünse çiğ olarak yemek lazım. Salata mesela çok faydalı bir şey. Herkesin, bizim çocuklar da pek salata yemeyi genellikle, evet, sevmezler. Evet. Çünkü niye böyle oluyor? Çocuklar daha küçük yaştan, evet, tatlıya alıştırıyorlar. Meyveli yoğurt diye bir şey var mesela.
Evet.
Bu insanlara belki çok faydalı, iyi bir şey gibi geliyor. Hakikaten kutusunda aldığınız zaman üzerinde öyle bir çilek veya ne bileyim bir şeftali oluyor ki, yani böyle ye beni diyecek gibi insanı çekiyor. Ama onun içinde maalesef ne şeftali var ne de çilek var. Onların sadece aroması var. Yani gıda tüzüğü bakımından bütün dünyada böyle, Türkiye'ye mahsus bir şey değil bu. İçinde çilek veya şeftali bulunması icap etmiyor. Size şeftali veya çilek aromasını verecek tabii bir madde olması kafi. Onun için siz çilekli yoğurt, işte şeftalili yoğurt, kivili yoğurt dediğiniz zaman siz hiç kiviyle alakalı bir maddeyi vücudunuza almış olmuyorsunuz. Yapmamız gereken şey ne? Yoğurt çok faydalı bir şey. Meyve de çok faydalı bir şey. Bunların evde kendiniz yoğurdunuzu yapabilirsiniz. Bu zor bir şey değil. Meyveyi de alıp içine doğrarsınız. Meyveli yoğurt bu şekilde oluyorsa buna eyvallah. Ama bu hazır meyveli yoğurt diye satılan plastik ambalajlara girmiş ürünlerin yoğurtla da meyveyle de bir alakalı yok.
Gerçi hocam günümüzde biraz önce anlattığınız gibi kimyasal işlemlerden geçmeyen sütleri elde etmek biraz zor.
Ama istenirse bulunuyor. Böyle, evet, insanlar işte böyle tembelliğe kaçıyorlar. Evet. Bulamayız, zor. Bizim böyle bu konudaki yazılarımız, konuşmalarımızdan da kaynaklanarak insanlar şimdi böyle İstanbul'un yakınında çok köyler var, mandıralar var. O insanlar gidip oradakilerle konuşup böyle, şimdi artık İstanbul'da biliyorsunuz siteler var, büyük apartmanlar,
evet,
var.
Evet.
Yani oradaki bir mandrayla konuşup adam günlük sütünü alıyor, getiriyor işte 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo, 100 kilo neyse. O sitede veya o apartmanda bir sürü ev var. Herkesin çoluğu var, çocuğu var. Süt çok kullanılan bir ürün. Alanlar var yani, böyle insanlar isterse bunu yapıyor. Veya İstanbul'un belli semtlerinde belli bir tarihten beri böyle işlenmemiş süt satan, taze süt satan yerler oluşmaya başladı. Bu tamamen tüketiciden gelen talebe bağlı bir şey. Sizden talep gelmezse adam da onu yapmaz.
Evet, tabii.
Evet, peki sağlıklı yaşamak için ne tip beslenmek lazım? Protein, sebze, meyve ağırlıklı, değil mi? Böyle, onu da bir tarif edersek.
Tabii. Şöyle,
neleri yememek gerektiğini, evet, söyledik ama neleri de yemek gerekiyor.
Tabii.
Bir de hocam, kusura bakmayın, öğünler nasıl olmalı?
Evet.
Sık yemek, az yemek mi? Yoksa, evet, uzun aralıklarla yemek mi? Bunlar, evet, arasında farklı görüşler var.
Evet, var.
Siz hangisini düşünüyorsunuz?
Şimdi önce ne yiyeceğimizden başlayalım.
Evet.
İsterseniz şeyi söyleyeyim, ne yemeyelim diye.
Evet.
İşlenmiş şeker ve işlenmiş undan ve trans yağ dediğimiz şeylerden yapılan hiçbir şeyi yememek lazım. Yani, evet, mutfağımıza şekeri, işlenmiş unu ve trans yağ, yani bu margarin denen veya bitkisel hidrojenize edilmiş sıvı yağlar var. Mısır özü yağı, ayçiçek yağı gibi. Bunları katiyen kullanmamak lazım. Yağımızın tereyağı veya zeytinyağı olması lazım. Bunlar en güvenilen yağlar. Fındık yağı da olabilir ama temel mutfağımızda bulunması gereken iki tane yağ var. Birisi tereyağı, birisi de zeytinyağı.
Peki tereyağı hep kolesterol, evet, yükselttiği bir...
Ya o zaten bambaşka bir yalan. O konuya kolesterole girersek şimdi oradan
yumurtayı
çıkamayız.
Yumurtayı da sorabilir miyim hocam?
Efendim?
Yumurtayı,
yumurtayı da sorarsınız. Yumurta çok faydalı bir şey. Ben her gün en az iki tane yumurta yerim mesela.
Ben altı tane yiyorum ama akını sadece. Sarısını.
Yo, sarısını da niye yemiyorsunuz?
Sarısını
çok
kolesterol
var. Evet. Altı tane beyazını yiyorum ama.
Siz sarısını da yiyin. Çok daha sağlıklı olursunuz. Ben de her gün sabahleyin kahvaltıda mesela mutlaka yumurta yerim. Beyaz peynir veya kaşar peyniri veya başka türlü peynirler, zeytin mutlaka yerim. Evet. Ve gene mutlaka mevsimine göre bulunan yeşillikler, işte biber, domates, maydanoz, dereotu vesaire gibi mevsimle ilgili yeşilliklerden mutlaka yerim. Ekmek olarak da Artık geçen Temmuz ayındaydı sanıyorum. Yeni bir kanun çıktı. Ekmeklere konan katkı maddeleri yasaklandı. Buna rağmen insanlara ben evde ekmeklerini kendi yapmalarını da tavsiye ediyorum. Ekmek makineleri var şimdi. Yapması çok kolay,
Evet.
çok pratik. Ve tam tahılından yapmak lazım.
Evet.
Endüstride satılan, kullanılan unun neredeyse tamamına yakın denecek kadar çoğu işlenmiş un, rafine edilmiş un. Buğdayın kabuğu ve o rüşeğim denen kısmı var. Onlar alınıyor. İçindeki nişastadan ibaret olan, neredeyse tamamen nişasta olan kısımdan un yapılıyor. Yani siz ekmek yerken ne yemiş oluyorsunuz? Tamamen nişasta, yani
Nişasta.
şeker.
Evet.
Şekerden başka bir şey değil. Oysa onun mineraller, proteinler ve vitaminleri o kabuğunda, lifler var. Ve o rüşeğim denen veya buğdayın cücüğü denen küçük kısımda da
Evet.
en faydalı kısmı. Onlar tamamen alınmış oluyor ve dolayısıyla siz ekmek yerken veya o beyaz undan yapılan börek, pasta, çörek neyse onları yerken siz sadece şeker yemiş oluyorsunuz. Daha farklı bir şey değil. Onun için tam tahıllı istenirse insanlar bulabiliyor, bu bulunan bir şey. Ekmeğinizi ondan kendiniz evde rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Mevsimin sebzesini mutlaka yemek lazım mevsimine göre. Bu mevsim
Evet.
ne var? Lahana, pırasa, işte ne bileyim semizotu, ıspanak, her ne varsa. Bunları yenebilen sebzeleri de bence işte ıspanağın salatası, ne bileyim karnabaharın çiğ olan salataları çok lezzetli de aynı zamanda. Bunları mümkünse çiğ olarak yemek lazım. Olabildiği kadar yağda kızartmalardan, ateşte yakılarak yapılan yemeklerden uzak durmak gerekiyor.
Evet.
Meyve de çok faydalı ve özellikle meyvanı da yenmesi lazım.
Evet.
Bizim çocuklar mesela biliyorum okula giden çocuğun beslenme çantası oluyor. Ve orada mutlaka da bir meyve suyu oluyor kutu içerisinde. Bu son derece zararlı ve sağlıksız bir şey.
Evet.
Türkiye gibi memlekette her mevsim taze meyve bulunur mu bulunmaz
Tabii
mı?
ki
Her
var.
mevsim var.
Evet.
Var.
Çocuğun çantasına meyveyi koymak lazım. Meyve suyu zararlı. Neden zararlı? Eğer faydalı olsaydı Allah bize meyve suyu veren sistemler yaratırdı, değil mi? Nasıl su kaynıyor? Oradan da elma suyu, şeftali suyu, kayısı suyu kaynardı. Veya portakal suyu kaynardı. Portakalı yemek daha faydalı. Çünkü bizim o sıkarken posa diye attığımız kısım da pek çok faydalı şeyler var. Lifler var, mineraller var. Bunlar bağırsaklar için çok faydalı. Bunlar antikanserojen etkisi olan unsurlar. Gene mesela bir bardak portakal suyunda 3-4 tane portakaldan ancak elde edilebilir, değil
Evet.
mi?
Evet.
Oysa ki portakal veya başka meyveler çok şekerlidir ve oradaki temelde fruktoz diye bir şeker türü vardır. Bu da zararsız bir şey değildir. Aksine karaciğer yağlanması, kanda trigliserit yüksekliğini esas yapan şey de onlardır.
Evet.
Onun için meyveyi, şeyi yenebilenleri de kabuğunu soymadan, mesela elmayı, ne bileyim şeftali, o ince kabuğu olur ya, armutu soymadan yemek daha da faydalıdır. Çünkü bu şekilde yediğiniz zaman o şeker yavaş yavaş emiliyor. O yavaş yavaş emilim sayesinde de vücuttaki bu insülin ve leptin ve şeker metabolizmasındaki ani inişler çıkışlar önlenmiş oluyor. Onun için hazır meyve suyu içenler de obezite, diyabet ve onların getirdiği hastalıkların görülme ihtimali çok daha yüksek. Bir de dişlerimiz var tabii. Allah da dişleri yaratmış ki bunlar kullanılsın diye, değil mi? Isırılsın diye. Siz meyveyi yemiyorsunuz. Onu her şey işlemlerden geçiyor.
Evet.
Çiğnemeye gerek kalmıyor. Dişler de tabii dümura uğruyor bir çeşitte. Ve ağız sağlığı bakımından da çiğneyerek yemek, yavaş yavaş çiğneyerek yemek son derece önemli. Onun için annelere söyleyelim, çocuklarının beslenme çantasına katiyen meyve suyu koymasınlar. Zaten kutuya giren meyve suyu hem kutusundan dolayı
Evet.
hem içinde sırf meyvenin suyu olmasından, yüksek fruktoz ihtiva etmesinden dolayı ve üstelik de onun gene uzun süre muhafaza edilmesi
İçin
için o
katkı
da
var.
ısıl işlemden geçiriliyor. Katkı maddesi olanlar da
Var.
diyelim ki yok. Isıl işlemden geçirilmesi de onun zaten besin değerlerini iyice azaltıyor, sıfırlıyor. Dolayısıyla kutudaki meyve suyu boyalı, renkli bir sudan başka bir şey değil.
Meyvenin kendisini yemek her zaman çok daha faydalı.
Elbette.
Peki et konusunda da kırmızı et, tavuk, balık
Evet.
nasıl, hangi oranda, ne miktarlarda yemek doğru?
Şöyle hepsi de yenebilir ama bunlar mümkün olduğu kadar işte gene kimyasal maddelerle, çevreden kaynaklanan kimyasallarla kirlenmemiş olmaları şartıyla Tavuktan başlayalım. Çok tüketilen, ucuz olan bir gıda maddesi malum. Ama bizim yediğimiz tavukların çoğu büyük şehirlerde fabrika tavukları. Halbuki esas sağlıklı olan tabiatta beslenen, yani suyunu yemle değil de fabrikada hiç hareket etmeden ve bunlara çok antibiyotik veriliyor mesela. Hayvancılıkta inanılmaz boyutlarda bir antibiyotik kullanımı var. Dünyada, Türkiye'deki rakamları, durum nedir bilmiyoruz. Elimizde rakam yok ama Amerika bu bakımdan bize bu rakamları veriyor. Orada mesela üretilen antibiyotiklerin %85'i hayvancılıkta kullanılıyor.
Evet.
Bakın, antibiyotiği biz biliriz, sanırız ki insanların hastalığı için kullanılıyor. Halbuki %85'i hayvancılıkta kullanılıyor. İşte tavuk yetiştiriciliğinde, büyükbaş hayvancılıkta. Daha kısa zamanda hayvanların daha besili olmasını sağlamak için. Bu hani insanlara ucuz et sağlıyormuş gibi falan gibi gözüküyor ama bunun getirdiği sorunlar daha sonra bize daha büyük fatura olarak karşımıza geliyor. Ve bu bilinçsiz ve sadece ticari amaçla antibiyotik kullanılması dirençli bakterilerin oluşmasına yol açıyor. Mayıs ayından beri Amerika'da bir tavuk firmasının ürünlerinde yürüyen salmonella mikroplarından kaynaklanan bir salgın var. Yüzlerce insan hastaneye yatırılması zorunda kaldı.
Evet.
Ve buradaki mikrop birçok antibiyotiğe karşı dirençli. Ve antibiyotiğe dirençli mikroplar da tıbbın son senelerdeki en önemli problemlerinden bir tanesi. Yani kanserlerden, başka hastalıklardan daha ön planda gelmeye başladı. Çünkü CDC diye bir kurum var Amerika'da.
Evet.
Hastalık Kontrol Merkezi diye.
Evet,
bütün dünyanın rakamlarını, istatistiklerini kullandığı bir kurum bu. Onun bildirdiğine göre Amerika'da senede 2 milyon insanda, 2 milyon insanda antibiyotiklere dirençli bakterilerin yaptığı enfeksiyon gözüküyor. 2 milyon. Ve 23 bin insan sadece bu antibiyotiklere dirençli bakteriler yüzünden hayatını kaybediyor. Ve bunun Amerika'nın ekonomisine getirdiği yük $55 milyar. Bakın, herkes Amerika'yı dünyanın en iyi sağlık sisteminin olduğu yer zanneder. Biz de hemen işte biraz burnu akan parası varsa Amerika'ya gitmeye veya işte bir ufacık bir derdi varsa oraya gitmeyi iyi bir şey gibi görür. Tabii ki Amerika teknolojide dünyanın en üstün ülkesi. Buna hiçbir şüphe yok ama genel olarak sağlık sistemine baktığımız zaman dünyanın en bozuk ülkesi, sağlıkları en ciddi şekilde riske atılan insanlar da Amerikalılar. Zaten geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Amerika'da bir ekonomik ve siyasi kriz vardı.
Evet.
Bunun sebebi de sağlıkla ilgiliydi.
Sağlık tamamen. Sigortası.
Evet, sağlık sigortasından kaynaklanan problemlerle. Amerika'da eğer sigortanız yoksa, paranız yoksa,
tabii,
ölseniz de size hiç kimse bir tane bir yani aspirin bile
vermez.
Bir damla serum bile adama vermezler. Öyle bir yer.
Evet.
İşte bu kapitalizmin getirdiği bir dünya düzeninin sonuçlarından bir tanesi.
Doğru.
Hocam pardon. Gerçi konumuz değişti ama öğün aralıkları nasıl olmalıdır?
Öğün aralıkları şöyle olmalı. Şimdi son senede biliyorsunuz bu sosyete diyetisyenleri diyorum. Bunlar insanlara sık sık yiyin diye bir tavsiyede bulunuyorlar. Hiç doğru bir şey değil. Doğru olan, bunu insanlar da yeni anlıyor. Ama biz Müslümanlar, İslam ülkeleri bunu işte yüzyıllardan beri Ramazan dönemindeki uygulamayla zaten yerine getirdiğimiz şeyin, buna İngilizler, İngiliz literatürde intermittent fasting deniyor. Yani aralıklı aç kalma gibi. Oruç demiyorum çünkü oruç tabii aç kalmak demek değil. O bir ibadet, onun
evet.
başka manaları var.
Evet. Tabii ki.
Intermittent fasting, uzun süre aç kalmak. Siz bir şey yediğiniz zaman bunu hemen vücutta depoluyor. Yağ olarak depolamaya başlıyor ki bu adam aç kaldığı zaman bunu buradan yavaş yavaş yakabilsin diye. Oysa günümüz şartlarında artık insanların yiyeceğe ulaşması için hareket yapması gerekmiyor. İşte evden bile internete basıp bir iki düğmeyle yiyeceğinin yenecek şekilde masasına kadar gelmesi mümkün. Ve yediğimiz yiyecekler çok yüksek kalorili. Onun için insanlar hem her zaman yiyeceğe sahipler ve yüksek miktarda yiyeceğe sahipler ve hiç hareket etmiyorlar. Bizim yapmamız gereken de şu, sık sık değil daha az yemek lazım. Hatta hayvanlarda yapılan bir deney var, çok ilginç, onu size söyleyeyim. Fareleri iki gruba ayırmışlar. Her iki gruba da aynı miktarda kalori ihtiva eden yiyecek veriyorlar. Fakat grubun birisine bunları sadece 8 saat boyunca almaları mümkün kılınıyor. İkinci bu gruba ise bunu sürekli alarak yiyebilmeleri mümkün kılınıyor. Aradan haftalar geçtikten sonra bakıyorlar ki her iki fare grubu içerisinde sürekli olarak yiyeceğe ulaşan ama aldıkları kalori miktarı sonuçta aynı. Farelerde şeker yüksekliği, insülin direnci, leptin direnci, karaciğer yağlanması, kanda trigliserit yüksekliği gibi olaylar çok çok fazla gözüküyor. Aynı kaloriyi aldıkları halde bunu sadece 8 saat yiyenlerde bu tür olayların hiç gelişmediği ortaya çıkıyor. Aç kalmanın şöyle bir esprisi var. Vücut tabii aç kaldığınız zaman glikojen diye bir madde var. Onu yakmaya başlıyor ama evet. 7-8 saat sonra yağ yakmaya başlıyor. Onun için vücudumuzdaki depolanan yağları yakmamız için bizim en azından 8 saatin ötesinde aç kalmamız lazım. Onun için de günde 2 defa yemek en sağlıklısı. Ben kendim de öyle uygulamaya, elimden geldiği kadar uymaya çalışıyorum.
Bir sabah bir akşam mı yiyorsunuz?
Aynen öyle yapıyorum. Tabii bunda benim emekli olmamın önemli bir katkısı var. Günümüz şartlarında İstanbul'da yaşayan bir insanın tabii böyle bu şekilde davranması pek mümkün değil evet. bence. Ben sabah kahvaltısını mutlaka iyi bir kahvaltı yaparım. Ve sabahleyin yapılan kahvaltı sağlıklı olmak için son derece önemli. Mutlaka bir yumurta yerim. Yumurtayı da beyazıyla, sarısıyla birlikte yerim. Rafadım olarak yerim. Mutlaka peynir, zeytin, yeşillikler yerim. Ekmekte 1-2 dilim tam tahıldan yapılmış ekmek yerim. Daha sonra akşama kadar olan dönemde akşam yemeğinde mümkün olduğu kadar saat 7'den önce mesela 6'da falan benim yemem mümkün olmuyor çalışma şartlarından dolayı. 6'da yeriz. Öğlen saat 2'de 2 civarında bir kase yoğurt, bir bardak ayran ve gene bir yumurta ve bir de mevsim olarak meyve ne varsa mesela o mevsimde elma var. Bir tane elma veya işte 3-4 tane erik gibi bir şey yerim. Saat 7'den 8'den sonra da hiçbir şey yememeye dikkat ederim.
İki ana öğün. Arasında da 12 saat gibi bir vakit evet. mi geçmesi gerekiyor?
Evet. Yani arada evet. ben bu yağları yakmak için yeterli bir dönem bırakmış oluyorum evet. kendimce ve hayat şartları buna uyan insanların da bu şekilde yemeleri, böyle 2 saatte bir şeyler atıştırmak, öyle bisküvi yemek, bilmem ne yemek doğru bir şey değil hiç.
Doğru. Şimdi bildiğimiz bir şey var. Yani dini kaynaklarda hep geçiyor. Peygamberlerin hayatları çok uzun eskiden. Yani evet. 150 yıl Hazreti İbrahim, evet. Hazreti Musa döneminde hayatlar uzun. Sonra 19. yüzyıla gelindiğinde son derece kısalıyor ortalama değil mi? Hayat süresi tabii. 40 yaşlara kadar
endüstri başlıyor işte.
Evet. Evet. Şimdi tekrar uzamaya başladı. Bunun mutlaka bir sebebi olması lazım. Yani beslenme şartları tabii tıptaki gelişmeler de ömrünün uzaması ama o zamanda da tıp o kadar gelişmiş değil ama ömürler uzun.
O zaman
demek ki beslenmede bir şey var yani bir yanlışlık yapılıyor. Belki bir tek ekmek bile buna sebep olmuş olabilir. Ekmeğin
çok doğru kullanımı. Söylüyorsunuz.
Evet.
Yani sadece ekmek, sadece şekerli gıda yemek bile İnsanları hasta etmek için yeterli. Siz iyi bir örnek söylediniz. Eskiden de böyle 100 sene, 150 sene yaşayan insanlar mutlaka vardı. Var olduğunu da biliyoruz. Ve bunlar sağlıklı da yaşarlardı. Şimdi günümüz insanının belki hayat süresi uzadı ama bunlar hep obeziteyle, diyabetle, evet. kalp hastalığıyla, yüksek tansiyonla, astımla ve o diğer beyin hastalıklarıyla geçiyor. Yani ömrün uzaması da o kişi farkında değil. Ömür uzuyor ama uzayan ömrün tabii hem bedenen hem ruhen sağlıklı olması lazım. İnsan yaşadığının farkında değilse, bilinci yerinde değilse tabii ki nefes alıyor, kalbi çalışıyor, tansiyonu var ama buna hayat denebilir mi bilmiyorum.
Evet. Statinlerin aterosklerotik plakları gerilettiği ile ilgili çalışmalar var. Onlara ne diyorsunuz?
Şöyle, aterosklerotik plakları düzenli egzersizle ve diyetle de geriletmek mümkün. Bu insanlar aynı zamanda kalp krizi geçiriyor. Statin veriliyor. Sen diyor işte diyor şeker yemeyeceksin, unlu yemeyeceksin deniyor. Düzenli egzersiz yapacaksın diyor. Adam bunları yapıyor. Sadece düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmenin yani şekerden, undan, fakir gıdalar, olmayan gıdaların yenmesi de aynı şekilde aterosklerotik.
Bunu anlamak kolay mı aslında? Evet. Yani gruplara ayrılır.
Statin verilen, yapıldı o.
Hareketsizlik yapıyor. Öbürü de sadece hareket yapıyor. Statin verilmiyor. Bakılır yani hangisinin daha şey olur.
Bakıldı bu. Yani evet. buradan sağlıklı bir şey çıkmadığı ortaya kondu. Sizin dediğiniz aynı şey yapıldı. Bunlara yüksek doz kolesterol düşüren ilaç statin deniyor bunlara.
Evet.
Önlek yapılan çalışma. Zaten bu şeyi çok hassas. Onun çok teknik bu konu. Tabii şimdi burada bizi dinleyen insanların hepsi tıp doktoru evet. veya bilim insanları olmadığı için halk da seyrediyor. Evet. Ya bu gösterildi yani bu şeyin damar sertliği denen olayın statinlerle kan kolesterolü düşürmenin bunlara bir faydası olmadığı gösterildi.
Evet.
Statinlerin başka yan etkileri var mı?
Olmaz olur mu?
Çok fazla.
Tabii bunlar hiç yan etkisi olmayan ilaçlar diye ortaya çıkmıştı
evet.
ama
değil, tabii, öyle
bunların
değil.
Diyabet yaptığı ortaya çıktı. Yani olacak şey mi? Bakın diyabet hafıza ile hafıza bozukluklarına yol açtığı ortaya çıktı. Böbrek, akut böbrek yetersizliği yaptığı ortaya çıktı. En önemlisi bunların, bakın, kolesterolü düşürmek demek sadece kolesterolü düşürmek demek değil. Kolesterol bir ara ürün. Siz o kolesterol sentezini bloke eden bir ilaç kullandığınız zaman kolesterolden sonra yapılan vitaminler var. Mesela evet. D vitamini. Mesela hormonlar var. Kortizol, östrojen, testosteron gibi hormonlar. Bunların hepsinin de yapımı bozuluyor. Yani siz sadece kolesterol yapımını değil, vücutta faydalı olması gereken birçok maddenin yapımını da bozmuş oluyorsunuz. Sonra kolesterol, hücre duvarının temel elemanı.
Evet.
Ve beynin %85'i, Oktar Bey daha iyi bilir, kolesterolden ibaret. Beyin demek kolesterolden.
Evet, kolesterol çok zengin,
evet.
Doğru.
Siz bu şekilde insanların beyin fonksiyonlarını da ciddi şekilde etkilemiş oluyorsunuz. Zaten bunun artık prospektüslerinde hafıza problemlerine yol açabileceğini, FDA diye bir kurum var Amerika'da, biliyorsunuz. O böyle bir uyarı konmasını gerektiğini söyledi. Yani sayısız yine, evet. Ve onu da söyleyecektim. Coenzim Q10 diye bir şey var. Evet. Herkesin bildiği artık. İşte bu kolesterol yapımını bloke eden ilaçlar bunun sentezini de bozuyor. Evet. Bu da hücrenin enerji sisteminin en önemli elemanı Coenzim Q10. Coenzim Q10. Bu yapılmadığı zaman kasların faaliyeti de bozuluyor ki kalp de zaten kastan ibaret bir doku. Yani onun için zaten statinlerin kalp yetersizliği olan hastalara verilmemesi lazım gelir diye de bilgi olarak yazar. Bakın kalp, evet, hastasına vermeyin diyor. Kalp kasının kasılmasını bozar diyor. Veya onu bozmasa bile statin kullanan birçok insan onu almaya başladıktan sonra kas ağrısı olduğu için yürüyemediklerini, halsizlikleri olduğunu ifade ediyor. Evet. Halbuki bir insanlara siz tam tersine yürümeniz lazım diyorsunuz.
Çelişkili bir durum oluşmuş oluyor.
Tabii. Bakın, bu iş ilaçlarla, sağlık yaşamanın formülleri, şifreleri ilaçlarda değil, hayat tarzında, beslenme, düzenli hareket. Ama böyle hareket derken,
doğru, bunlar önemli.
Deli gibi, evet, spor yapmak veya haftada bir gün anormal bir spor yapmak, bu eziyet, böyle bir şey yok. Spor, hareket dediğimiz şey günlük hayatta herkesin her gün o hayatın akışına uygun olarak yapması gereken şey. Yani her işimizi kendimiz bedenen yapmamız lazım. İşe yürüyerek gitmemiz lazım. Bir yere giderken arabaya binmemiz lazım. Evde, binada asansör veya yürüyen merdiven kullanmamak lazım. Bunlar da mümkün olmuyorsa mutlaka bir şekilde vücut kaslarını hareket eden egzersizler yapmamız şart. Uykunun düzenli olması lazım ve gece uykusu olması lazım.
Evet.
Stresten uzak kalmak lazım.
Evet.
Sigara, alkol kullanmamak lazım. Bunları yaptıktan sonra, evet, hiçbir mesele kalmıyor. İlaca falan gerek kalmıyor ama tabii bu kadar çok şeyi böyle hayat tarzı olarak yapmak birçok insanın işine gelmiyor. Ben diyor bu hapı yutayım diyor. Adam sigarasını içiyor. Her baklavasını, böreğini, her şeyini yiyor. Hareket etmiyor. Bu bir şey yaramıyor tabii ki.
Tabii egzersiz, hareket çok önemli ama açık havada yürümekle evde koşu bandı ya da çeşitli cihazlar.
Tabii ki açık havada yürümek daha iyi ama evet, İstanbul gibi bir şehirde de bunu herkesin sağlaması mümkün olmuyor. Gerçi İstanbul'un artık birçok yerinde yürümek için, spor yapmak için alanlar,
evet,
koşu parkurlar var ama birçok yerde de caddelerde yürümek bile mümkün değil. Kaldırımlar bile arabayla dolu. Veya trafik yoğun, havası temiz değil. Kış günü bundan sonra malum, işte yürüyünce terleyeceksiniz, üzerinizde soğuyacak. O da iyi bir şey değil.
Evet.
Tabii ideali dediğiniz gibi açık havada spor yapmak. İmkanı olanlar bunu tercih etmeliler ama bu mümkün değilse evde bisiklet, koşu bandı veya halı üzerinde kendinizin yapabileceği her türlü vücut kaslarını çalıştıran egzersizler son derece faydalı. Mutlaka herkesin yapması lazım. Özellikle çocukları alıştırmak lazım. Şimdi günümüzün çocukları hep obez, biliyorsunuz, etrafında,
evet,
bakın hepsi.
Evet.
Çünkü televizyon karşısında ağzında gofret, evet, bir torba işte patates cipsleri, şunlar bunlar.
Meyveli yoğurtlar,
meyveli gazozlar. televizyonun karşısında, bilgisayarın karşısında yerinden bile kalkmıyorlar. Çocuklara doğru beslenmeyi, hareketi günlük hayatlarının içerisinde böyle giydirmeyi, yedirmeyi, evet, mutlaka alıştırmak, öğretmek lazım. Ve biz örnek olmalıyız ki çocuk da bizi taklit etsin.
İnşallah.
Anne ıspanak yemiyor, pırasa yemiyor. Çocuğun ağzına zorla siz ıspanak, pırasa verirseniz çocuk da onu ağzına tutar, gider sonra, evet, bir yerde çıkarıverir. O da hareket etmeyi sevmez.
Evet, spor hakikaten çok önemli. O konuyu özellikle, yani siz de vurguluyorsunuz zaten.
Tabii.
O birinci konu iyi beslenmek. Sigara, alkol yok. Bir de stresten uzak bir yaşam ama bu da böyle insanın kişiliğiyle, inançlarıyla ilgili bir şey.
Çok
yani
doğru.
Mesela Amerika'da yapılan çalışmalarda siz mutlaka biliyorsunuzdur. Dua eden hastalar,
doğru.
İnanan hastaların
tabii.
Bağışıklık sistemlerin daha güçlü olduğu, hastalığa
Doğru.
karşı dirençlerin arttığı gösterildi net
Tabii
bir
tabii.
şekilde. Evet.
Çok doğru.
Evet.
İnançlı olmak çok önemli bir şey. Tabii ki inançlı olmak insanın meydana geldiği dünyaya göre, ailesine göre değişiyor.
Evet.
Hindistan'da doğan adam İslam'ı tanımayabilir. Ne bileyim işte Amerika'da doğan adam Hint felsefesini bilmeyebilir. Yani inançlı olmak, bir yaratanın varlığına inanmak insana rahat, huzur veren bir şey. Ve böyle bir ibadet de gerçekten sizin söylediğiniz böyle çok çalışmalar var. Şimdi Amerika'da hastanelerde papazlar veya rahipler de bulunuyor biliyorsunuz belli yerlerde. Yani insanların tabii inançlı olmalarını ben de çok doğru buluyorum. İnançlı olmak, sağlıklı olmanın beslenme gibi, egzersiz gibi, düzenli uyku gibi en önemli unsurlarından bir tanesi.
Doğru.
İç huzuru çok önemli.
Evet.
Bu insanları birçok hastalıktan yani enfeksiyonlardan, kanserlerden, kalp her şeyden
Doğru.
koruyan bir mekanizma.
Evet.
Hocam mevsim itibariyle artık üst solunum yolları hastalıkları olmaya başladı.
Evet.
Salgınlar artacak herhalde değil mi? Aralık,
Başladı.
Ocak
Evet.
başladı.
Çocuklardan başladı.
Evet, şimdi grip, üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan antibiyotikler,
Evet.
ateş düşürücü ilaçlar,
Evet.
bunların gereklilikleri de çoğu zaman yanlış kullanılıyor ve bu konunun önemini siz çok
Evet.
kereler anlatıyorsunuz.
Evet.
Antibiyotik kullanımı nasıl olmalı? Ateş düşürücü ilaçlar nasıl kullanılmalı?
Şöyle gerçekten hem Türkiye'den
Evet.
bütün dünyada inanılmaz boyutlarda bir ilaç kullanımı var. İşte bu sizin kolesterol ilaçlarından başlıyor.
Evet.
Antibiyotikler, reflü ilaçları, aklınıza gelen her türlü ilaç, vitamin. Şimdi artık işte öyle bir sistem o hale geldi ki siz sağlıklı olmasanız, sağlıklı olsanız bile size de ilaç veriyorlar.
Evet.
Diyorlar ki bu hanımefendinin hiçbir tansiyonu yok, şekeri yok, diyabeti yok, hiçbir şeysi yok. Ama biz buna bu sefer beslenme destek ürünü verelim. Daha sağlıklı olsun, vitamin yutturalım, mineral verelim, bitkisel ürünler verelim diye.
Evet.
Şimdi artık dünyada gelişmiş ülkelerde endüstrinin ürünlerinden kullanmayan insan neredeyse kalmamış gibidir.
Evet.
Ama bunların bu söylediğimiz hayat tarzı uygulamalarına riayet ettiğimiz zaman hiçbirine gerek olmayan şeyler. Zaten birkaç gün önce Sosyal Güvenlik Çalışma Bakanı Faruk Çelik açıkladı bir araştırmaya dayanarak. Türkiye'deki yazılan ilaçların %37'si çöpe atılıyormuş. Ki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilacı ödediği para Türkiye'deki ilaca verilen paranın %90'dan daha fazladır bildiğim kadarıyla. Yani düşünün. Ve Türkiye'nin geçen sene ilaca harcadığı para 16 milyar lira. 16 milyarın %37'si herhalde 6-7 milyar gibi bir rakam
Evet.
yapar.
Evet.
Düşünün ki 6 adam gidiyor. Doktora hastaneye ilaç yazdırıyor ve %37'si çöpe atılıyor. Ben ilaçların %90'ının gereksiz kullanıldığını iddia ediyorum. Hele bu sizin verdiğiniz örnekte yani solunum yolları enfeksiyonları şu dönemde gözüken bunların %90'ı virüslerden meydana geliyor.
Evet.
Virüslerin yaptığı hastalıklarda da bu virüslerin şu an için elimizde bunlara etkili bir ilaç yok. Bunlarda antibiyotik tedavisinin hiçbir yeri yok. Bunlara verilen nezle grip ilacı diye bilinen bir takım öksürük şurupları,
Evet, onlar.
balgam sökücüler, vitaminler, bağışıklığı kuvvetlendirdiği iddia edilen ilaçlar,
Evet.
sayısız ürünler var. Bunların hiçbirinin hiçbir faydası yok. Çünkü bunlar virüslerden meydana geliyor. Bunların yaptığı hastalık kendi kendini sınırlayan
Evet.
hastalıklar. Siz ilaç alsanız da, vitamin alsanız da, almasanız da bir şey fark etmiyor. Bu kendi süresini takip edip zaten kendiliğinden geçiyor. Siz İşte hap yuttum da ondan iyi oldum. İşte vitamin aldım da vücut direncim ondan yerine geldi zannediyorsunuz. Halbuki bununla bunun hiçbir alakası yok.
Yok. Peki yüksek ateş durumunda yine de ne yapmak gerekiyor?
Bu tür hastalıklarda
Evet.
yüksek ateş, tabii ateş yapan pek çok sebep var.
Evet.
Ama şu günlerde en çok solunum yolları enfeksiyonları çok var. Özellikle çocuklarda. Ateş virüslere karşı vücudun bir savunma mekanizması.
Evet.
Vücut ateşi yükselterek virüslerin üremesini durduruyor. Mesela nezle yapan virüsler vardır. Rinovirüs diye isimlendirilir tıpta.
Evet.
Bunlar burunda ve genizde yerleşiyor daha çok. Neden? Çünkü bunlar 33-34 derecede ürüyorlar. Rinovirüsün akciğere girmesi mümkün ama orada hastalık yapması mümkün değil. Çünkü akciğerin içindeki ısı 37,5 derece.
Evet.
Bu sıcaklıkta üremesi mümkün olmadığı için de hastalık yapmıyor. Onun için vücudun bu savunma mekanizması biz ateş hemen yükseldiği ilaç alırsak ateşi ne yapıyoruz? Düşürüyoruz. Bu neye yol açıyor? Bizim vücudumuza giren virüsün üremeye devam etmesine yol açıyor. Ve daha ağır, daha komplike hastalık tablolarının ortaya çıkmasına yol açıyor. Onun için ateş insanı rahatsız etmiyorsa, yani diyelim çocuklarda çok görülen bir şey bu.
Evet.
Eğer çocuğun mesela iştahını çok etkilememişse, çocuğun hareketlerini çok, çocuk ateşi var ama koşturuyor, gülüyor, oynuyor. Ateşe hiç bakmamak lazım. Ama çocuk da belki iştahsız, yemiyor, içmiyor, başını kaldırmıyor, uyuklar gibi bir hali var. Tabii ki dikkatli olmak lazım. Ama ilk başta ilaç vermemek lazım. Önce evin ısısı çok önemli. Evi çok sıcak yapmamak lazım. Çocuk üşüttü diye böyle sobayı çok yakarlar, kaloriferler ayarı yükseltilir. Sıcaklığın 20-21 derece olması önemli. Bir de evin nemli olması lazım. Kaloriferler veya soba yandığı zaman nem düşüyor solduğumuz havadaki. Bu kuru havada son derece zararlı. Bol sıvı almasını temin etmek lazım. Kıyafetini uygun hale getirmek, iç çamaşırla bırakmak lazım. Hatta soyabiliriz bile. Veya bir ılık duş aldırmak mümkün. Bunlarla ancak düzelmediği zaman bunlara, ateş düşücü ilaçlara başvurmak gerekir. Hemen antibiyotik vermemek lazım. Yakın zamanlara kadar tıpta bu nezle sonrası, üşütme, soğuk algınlığı sonrası gelişen orta kulak iltihabı, sinüzit, bronşit gibi hastalıklara antibiyotik verilmesi tıp kitaplarında yazar. Yani bu bir uygulanması gereken bir bilgidir.
Evet.
Ama şimdi anlıyoruz ki ne orta kulak iltihabında, ne sinüzitte, ne bu akut bronşitte antibiyotik vermemek gerekiyor. Daha birkaç hafta önce British Medical Journal diye bir dergi var. Dünyanın önde gelen muteber haftalık tıp dergilerinden bir tanesi. İlk üçe girer dergiden bir tanesi. Burada bir araştırma yayınlandı. Böyle solunum yolları enfeksiyonu, yani üşütme diye halkın bildiği hastalığı geçiren insanları üç gruba ayırmışlar. Bir grubuna bir antibiyotik vermişler. Çok kullanılan bir antibiyotik. İkinci gruba bir anti-enflamatuar ilaç vermişler. Ateş düşürücü ve soğuk algınlığı ilaçların içinde bunlar. Üçüncü gruba da plasebo vermişler. Bunları takip etmişler ve görmüşler ki hastalığın iyileşmesi, komplikasyonları bakımından bu üç grup arasında hiçbir fark yok. Yani adam antibiyotik verseniz de vermeseniz de, bu nezle grip ilaçlarını, ateş düşücü verseniz vermeseniz de, boş ilaç, plasebo diyoruz. Hiçbir farkı yok. Yani insanlar boş yere antibiyotik alıyorlar. Boş yere nezle grip ilacı, hele bu balgam söktürücü, öksürük giderici ilaçtan hiçbir faydası olmadığı gibi bunların etkinliği de belli değil. Hani bunun yerine zencefilli bal mesela, bizim halkımız bilir bunu. Çok daha faydalı ve bunun da araştırması yapıldı. Gerçekten de bunun kontrollü bir araştırmada zencefilli balın öksürük şuruplarına göre, öksürük kesicilere göre daha etkili olduğu, öksürüğü daha iyi azalttı ortaya çıktı. Gerçekten bol sıvı almak, böyle çaylar, ıhlamur, nane limon, ada çayı, biberiyeden oluşan bitkisel çaylar dediği, öbür çay da bitkisel, artık onunla böyle bitkisel çay demek bir galatı meşhur olmuş durumda. Her türlü ottan yapılan çayları içmek sıcak sıcak çok daha faydalı. Çünkü sıcak bir kere solunum yollarına da bir miktar faydası olmuş oluyor. Bol sıvı almış oluyorsunuz. Ve bu tür ıhlamur ve benzeri bitkilerde solunumu rahatlatan bir takım kimyasal maddeler de var. Hiç ilaca gerek yok. Evde nane, limon, ıhlamur ne varsa onların şeyinden ılık ılık içmek en faydalısı.
Siz anlatınca bir söz aklıma geldi. Grip için. Gribi tedavi edersiniz 7 günde geçer. Tedavi etmezseniz bir haftada geçer. Bakın,
halkımız işte Amerikalıların British Medical bir araştırma diye yaptığı şeyi yüzyıllardan beri uyguluyor. Bizim tecrübelerimize baksalar demek ki bu araştırmalara da gerek kalmayacak. Evet. Zencefilli bal da öyle. Tavuk suyuna çorba vardır mesela.
Evet.
Gene çok faydalı olduğu bilinen ve insanların yüzyıldan beri üşütme olduğu zaman hemen tavuk suyuna çorba yapılır. Yani tavuk suyundan İşte içine mevsim olarak bulunan havuç, patates de varsa fırın bir çorbadır. Bununla da ilgili böyle bir araştırma yapıldı ve CHEST diye bizim göğüs hastalıklarının bir dergisi var. Orada da yayınlandı. Hakikaten bu tavuk suyuna sebze çorbasının da bu tür solunum yolları enfeksiyonlarında çok faydası olduğu bir bilimsel yöntemlerle gösterildi.
Ama şunu da hemen vurgulayalım tabii. Rahatsızlığı olanlar mutlaka hekime başvursunlar. Kendi işlerini çözmeye çalışmasınlar. Çünkü hiç ummadıkları komplikasyonlar, fark etmedikleri şeyler olabilir. Yani mutlaka doktor kontrolünde. Yani kendi görüşlerini kafalarına göre değil de.
Size başvurmaları gerekir hocam.
O da yok. Bana gelmesinler. Aksine ben pek öyle yani çok doktora gitmeyi de doğru bulmuyorum. Hele böyle solunum yolları enfeksiyonlar için ben doktora gitmeyi aksine sakıncalı görüyorum. İnsanlar şimdi gidiyorlar bir hastane polikliniğine. Orada yüzlerce insan var. Hakikaten bu virüsler dışında orada bir takım antibiyotiklere dirençli mikrobu taşıyan belki hastalar da var. Yani ve gideceksiniz zaten size bir antibiyotik, bir öksürük şurubu, bir de vitamin yazılacak. Halk da bunu bildiği için artık doktor hastaneye gitmiyor. Kendisi eczaneye gidiyor. Doğrudan bunlar alıyor. Böyle solunum yolları enfeksiyonları için hastaneye, doktora gitmek, doktorlar da gereksiz yere çok meşgul ediyor. Bakın hep okuyoruz, görüyoruz. Bir doktorun günde 100 hasta, 150 evet. hasta, 200 hastaya kadar hasta baktı. Evet. Her burnu akan, her biraz ateşi çıkan, biraz burası kaşınan acile giderse evin yolunu bulamayız. Tabii. Bu sefer gerçek manada hasta olan, işte mide kanaması geçiren, kalp krizi geçiren, beyin problemi olan, tansiyon yükselen hastalar atlanır bu sefer. Burnu akan insanlara şimdi tomografi yapıldığını görüyoruz. Midem yanıyor diye adam endoskopi yapılıyor. Çocuklara olacak bir şey değil. Siz bunlara bunu yaparsanız, kaynakları bu sefer böyle harc ederseniz, bu sefer gerçek bir hastalık olduğu zaman sizin bunu ayıracak, ayrılması mutlaka gereken evet. imkanınız kalmaz.
Ben şunu kastettim tabii. Mesela boğaz ağrısı diyelim, bakteriyel bir tonsilit olabilir. Bunu tabii. hasta kendisi ayırt edemez. Yani ona mutlaka penisilin türevi bir antibiyotik
çok
verilmesi
doğru.
gerekiyor.
Çok doğru.
O tarz durumlarda yani doktor tabii. karar versin ona. Veya pnömonisi olabilir, bakteriyel pnömonisi olabilir. Onu da ayırt edemez. O açıdan
tabii, doğru.
söyledim. Evet.
Fakat şimdi işte bu dediğim araştırmada şu yapıldı. Solunum yolları enfeksiyonu sonrasında orta kulak iltihabı, sinüzit, bronşit gelişen insanlar takip edilip 3 gün içinde ateşleri düşmediği takdirde ve genel durumlarında bir düzelme görülmediği takdirde doktora gözüküp o zaman antibiyotik verilmesinin uygun olduğu sonucuna varıyor bu çalışmalar.
Evet, evet.
Ve bunun yani antibiyotiğe ilk gün başlamakla 3. gün başlamak arasında hasta bakımından olumsuz bir durumun ortaya çıkmadığı da burada gösterildi.
Evet.
Onun için yani hemen antibiyotiğe başlamak, hemen doktora gitmek doğru değil. Böyle bir hastalık durumunda bol sıvı almak, istirahat etmek, işte öksürüğü gideren, işte bu zencefilli bal gibi, ılık bitkisel çaylar içmek gibi, odanın sıcaklığının nemini ayarlamak gibi şeylere dikkat etmek %90 yeterli. Ama bunlara rağmen ateş devam ediyor. Öksürük artıyor. Evet. Başka problemler artıyor. Mutlaka ki doktora gitmek lazım.
Evet,
biz ne iş yapacağız? Bize kimse gelmezse değil mi? Ama öyle en ufak bir şikayet için doktora gitmek, en basit bir şikayet için böyle tomografiler, MR'lar, endoskopiler, anjiyolar, PET'ler yaptırmak olacak bir şey değil.
Evet.
Görüyorum genç insanlar geliyor mesela. Evet. Nefes alamıyorum diye doktora gittim diyor. Ya gencecik adam. Başka öksürüğü yok, kırıltısı yok, hiçbir şey tarif etmiyor. Bu tamamen bir panik atak, bir anksiyete, sinirlilik, gerginlik hali. Öyle gittim diye adama solunum fonksiyon testleri, alerji testleri, kan tahlilleri, tomografiler, bronkosu, neler neler bir torba tahlille geliyor adamlar böyle. Tomar tomar. Ellerinde bir torba ilaç, bir sürü astım ilaçları, nefes açıcı ilaçlar, balgam söktürücüler, alerji ilaçları. Hiçbirine gerek yok. Adamın derdi tamamen kafasında olan bir algı meselesi. Aldığım nefes yetmiyormuş gibi. Aldığım nefes derinlere gitmiyor gibi.
Evet.
Dediniz mi ama bir doktora hemen astım evet. mı diye hemen yap. Halbuki adama bir iki soru sorduğunuz zaman bunun astımla alakası olmadığı, tamamen bunun kafasında böyle bir algı olduğu çok basit bir şekilde ortaya çıkıyor.
Tabii doğru. Ondan ayırt edilmesi gerekir.
Tabii. Her şey tetkikli olmaz. Tetkikleri de yerinde tabii. kullanmak
yerinde
lazım.
Yerinde kullanmak tabii. doğru. Tabii.
Özellikle astım klinik muayeneyle çok rahat teşhis
tabii,
edilebilir
astım teşhisi
değil mi?
Klinik. Evet. Evet. Bana hasta geliyorum, işte muayene ediyorum, hemen teşhisini koyuyorum, astım diyelim ki. Yazıyorum. Doktor bey nasıl olur diyor. Film istemedin diyor. Tomografi istemedin. Solunum testi yaptırmadın. Alerj testi yaptırmadın. Astım teşhisi klinik bir teşhistir. Astım teşhisinde bu sayılan şeyler ancak hastadan başka hastalıklar, astımı taklit edebilen hastalıklar şüphe ediliyorsa yapılabilir. Ya çocuklar görüyorum mesela. 3-5 yaşında çocuk ellerinde 5-6 tane akciğer röntgeni. Nedir bu diyorum. Çocuk her ateşi çıkıyor gidiyor acile. Oradaki doktora da ben hak veriyorum. Çünkü buna bir film çektirmesi, kan tahlili yaptı adam başı belaya giriyor. 5-6 tane film. Halbuki bir çocuğa film çektirirken 10 defa 20 defa daha fazla düşünmek lazım. Ve çocukların hastalıkları bellidir zaten. Yani çocuklarda öyle yüzlerce ayrıcı teşhis yapacak hastalık yok ki. Ateşli burun akıyor çocuk boğazı kızarmış. Yani buna filme gerek yok, kan tahliline gerek yok. İlaca da gerek yok. Ama tabii günümüz şartlarında hastalar da böyle tetkik ister ve ilaç ister hale geldiler. Hekimler de çalışma yoğunluğundan, başka türlü sebeplerden, defansif tıptan kaynaklanan sebeplerle her şikayet olanı mutlaka tetkik yaptırmak, mutlaka birkaç ilaç evet. yazmak durumuna düştüler.
Yine bir şey ilave edeyim orada. Bizim insanımız hakikaten doktora gidip de iğne yapmazsa, serum takılmazsa şikayet evet. ederler bundan değil
kesinlikle.
Mi? Kesinlikle. Hastaneye gittiğinde serum taktılar bana. O çok büyük evet. bir şey olarak görüyor. Halbuki de öyle değil tabii doğru.
Serum dediğiniz su.
Evet.
Kiminde birazcık tuz var, kiminde birazcık şeker var. Serum deyince aklıma geldi. Çok kullanılan bir ilaç da bu deniz suyu, okyanus suyu, steril serum fizyolojik diye bir takım şeyler var. Siz evet. de kullanmışsınızdır. Kullandınız
evet,
mı?
Evet kullandım.
Bakın kullanmışsınız. Bunların hepsi para tuzağı. Çünkü bakın sizin o deniz suyu, okyanus suyu, steril bilmem ne diye aldığınız şeyler ne biliyor musunuz? Bir fincan su ve içinde çay kaşığının ucu kadar tuz var.
Evet.
Bunun içinde eritilmiş. Bunu ambalajlayıp, boyayıp, süsleyip size deniz suyu, okyanus suyu, bilmem ne suyu diye, steril su diye satıyorlar. Evde siz bunu kendiniz, kendi kendinize
doğru, evet.
bir litre suya evet. bir çay kaşığı tuz atıp erittiğiniz zaman size serum fizyolojik oluyor. İstediğiniz kadar kullanın. Tıp böyle maalesef.
Evet. Tabii aslında şu bakımdan çok haklısınız. Yani şu an birçok konuda tedaviler de çok ilkel. Mesela kanser tedavisindeki kemoterapi. Kemoterapi hakikaten ben de aldım. Yani biliyorum.
Evet.
Hem de en fazla dozunu aldım. Yani bir insanın alabileceği. Kemoterapiden ölüyor hasta. Değil mi? Ölü, ana ölüm sebeplerinden biri.
Tabii.
Tabii inşallah tıptaki ilerlemelerle kanser çok daha lokal, sırf kansere yönelik en başta en şeyde tedavi yöntemlerin gelişmesi gerekiyor. Çünkü böyle bir tedavi hem kanseri şey değil ama organizmayı da biliyorsunuz berbat ediyor.
Tabii.
Hatta birçok ölüm ondan gerçekleşiyor. Kemoterapiden gerçekleşiyor ama o tabii
İngilizce over diagnosis deniyor yani. Aşırı teşhis ve over treatment. Aşırı tedavi. Bu sefer insanları biz aşırı teşhis ve aşırı tedavinin kurbanları haline getiriyoruz. Onun için şimdi Amerika'da erkeklere prostat kanserinin erken teşhisinin tarama yapılması hiçbir şekilde tavsiye edilmediği gibi zararlı bulunuyor. Neden? Gereksiz prostat kanseri teşhisi konduğu ve insanlara çünkü biraz önce söylediniz bu kemoterapiler, radyoterapiler bütün vücudu etkileyen sapasağlam insanın evet. ölümüne yol açan olaylar. Bunlar içerisinde gerçekten fayda gören de var tabii ki. Bunu aksini söylemiyorum ama bunlara yapılırken kadınlara bu meme taraması bak bunun da sende biz gereksiz bir kanser teşhisi koyabiliriz. Bu yüzden gereksiz bir ameliyat, gereksiz bir ışın tedavisi ve gereksiz bir kemoterapi alabilirsin. Bunların da şöyle şöyle riskleri vardır. İyi düşün taşın diye söylemek lazım.
Evet. Şu bakımdan haklısınız. Yani o doğru. Zaten o da çalışmayla ayırt edilebilir. Bir kanser tipinde erken tedavi mi yoksa bekleyip izlemek mi?
Çok
şimdi
güzel.
O bakımdan yani biz kanseri aslında bilmek o faydası var yani izlenir. Mesela
tabii.
KLL'de ben KLL Richter sendromu geçirmiştim.
Evet.
KLL'nin şimdiki 0 ve 1. evrelerinde eğer prognostik faktörler yani hastanın seyrindeki iyi etkiler varsa o faktörler iyi alametler o zaman izlenmesi yönünde. Çünkü
tabii.
deniyor kemoterapi de vermişler ama çalışmayla ayırt etmişler bunu.
Tabii.
Kemoterapi verip onu daha agresif bir şekilde tetiklemek mümkün.
Evet.
Bu dediğiniz doğru ama bunları çalışmayla ayırt edilebilir.
Aynen
evet.
öyle.
Evet.
Ben zaten çalışmadan
evet.
yapılsın demiyorum. İşte bakın
evet.
tıp
ama değil. Kanseri bilip de izlemek o bir faydası var onun yani.
Tabii var.
Bilmek evet. Ya
bilmek var ama
evet.
tedavi etmek işte onu diyorum ben. Yani
o
kanseri erken teşhis etmek değil.
Önemli değil mi?
Hangi kanseri tedavi edelim? Hangi özellikleri varsa
tamam,
ilaç
doğru.
verelim.
O doğru.
Bunu araştırmak
evet.
lazım.
O haklısınız.
Ben kanseri erken teşhis etmeyelim demiyorum.
Evet.
O ikisi farklı bir yanlış
evet.
anlaşılmasın.
Evet.
Edelim ama her ettiğimizi de kanserdir diye kemoterapi ışın yüklenmeyelim
evet.
adama.
Yok o zaten çalışmalarla belirlenecek
ama
bir şey.
Ama işte meme
yani.
Kanserinde öyle yapılmıyor. Bugün bir meme kanseri teşhisi konup da ameliyat olmayan, kemoterapi almayan kadın neredeyse yok gibidir.
Evet, bu akşam çok değerli bir konuğumuz vardı. Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçükosta hocamız. Türkiye'nin en önde gelen hekimlerinden, doktorlarından. Bir Yaşam ve Sağlık programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta bir başka konuğumuzla, uzman bir hekimimizle buluşmak üzere. Herkese iyi geceler diliyoruz.